Muhterem davetliler, aziz misafirlerimiz, kıymetli kardeşlerimiz, bizi dinlemek üzere şu andaki işinizi, gücünüzü bırakıp buraya kadar geldiğiniz ve bizi dinlemek üzere vakit ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli kardeşlerim, bir konuyu konuşacağız sizinle, paylaşacağız daha doğrusu, sohbet edeceğiz. Zannederim tercih ettiğimiz, konuşmayı düşündüğümüz konu çok mühim. Hiçbir hanım, hiçbir bey bu konu bana lazım değildir, benimle ilgisi yoktur diyemeyeceği bir konu. Şimdiye kadar bu açıklıkta, bu netlikte konuya böyle hiç eğilen olmamıştır diyeceğim. Biz bu konunun ismini koyduk, kitabını yazdık. Belki kitabı yeni çıktığı için görmemişsinizdir. Kitabın adı Hayata İslam Kültürüyle Bakış. Konumuz bu. Hayata İslam Kültürüyle Bakış. Her erkek, her hanım, her genç, her yaşlı, yaşayan her Müslüman hayatta karşılaştığı hadiseleri hangi kültürle yorumluyor, bunu bir düşünmesi lazım. Elbette hemen hepiniz peşinden diyeceksiniz ki, biz hayatta karşılaştığımız her hadiseyi İslam kültürüyle yorumlamamız gerekir. Hem Müslüman olalım, hem de başka kültürle karşılaştığımız hadiseleri yorumlayalım, bu olmaz diyeceksiniz. O tamam, onda şüphemiz yok. Ancak şurada mesele var. Hayata bakışımız İslam kültürüyle olması için, karşılaştığımız hadiseleri İslam kültürüyle yorumlayabilmek için, İslam kültürü o hadiseye ne diyor, nasıl baktırıyor, onu bilmemiz lazım. Meselemiz burada, sıkıntı burada. Hepimiz aile hayatı yaşıyoruz. Acaba beyler aile hayatına İslam kültürüyle bakabiliyor mu? Hanımlar aile hayatına İslam kültürüyle bakabiliyor mu? Aile içerisinde karşılaştıkları gerginlikleri, dargınlıkları, kırgınlıkları hangi kültürle yorumluyorlar? İslam kültürüyle yorumluyorlarsa farklı olur. Fakat o dargınlık, kırgınlık, gerginlikleri yabancı kültürle yorumlarlarsa başka olur. O zaman nasıl bakacak yani? İslam kültürü dargınlığa, kırgınlığa, gerginliğe nasıl baktırıyor? Biz nasıl bakalım ki İslam kültürüne bakmış olalım konusu geliyor gündeme. Meselemiz bu zaten. Konu burada. İslam kültürüyle hayata bakabilmemiz için en başta Peygamberimizin aile hayatına bakışını bir bilmemiz, bir görmemiz lazım. Aile hayatına Efendimiz nasıl bakmış, nasıl yorumlamış, bize nasıl aksediyor, bugün bizim aile hayatımıza orada ne ölçüler geliyor, bunu bilmemiz lazım. Aile hayatı olarak Peygamberimizin hayatını biliyoruz. Hanımlarıyla münasebetlerini biliyoruz. Şiirde hep okuyoruz. Fakat oradan bugünün ihtiyaçlarını cevaplayacak nispette açık net ölçü çıkarmakta zorlanıyoruz. Bu zorlandığımıza ait bir misal arz edeyim. Peygamberimizin hayatını okuduğumuz halde bugünkü aile hayatımıza örnek nasıl çıkaramıyoruz? Neden o hayattan bugün bize örnekler veriliyor da haberimiz olmuyor? Ona ait bir misal. Sultanahmet de kitap fuarında kitapları imzalıyor. Bir hanımefendi geldi. Beyim bir yerde müdür dedi. Çok iyi insan. Çok efendi insan. Çok nezaketli insan. Her konuda anlaşıyoruz. Fakat bir konuyu bir türlü halledemedik. Ben kendisine dedim ki, Şahin hocamızın yeni aile ilmihali çıkmış. Peygamberimizin hayatından, İslam büyüklerinin hayatından oradan örnekler veriliyor aile hayatından. Gidelim bu ilmihali alalım. Belki bizim anlaşamadığımız konulara da oradan örnekler çıkar, cevaplar çıkar dedim beye. Beyin cevabı şu oldu. Hanım, Peygamberimiz deve devrinde yaşamıştır. İslam büyükleri de geçmiş devirde yaşamıştır. Biz şimdi televizyonlu aile hayatı yaşıyoruz. Deve devrindeki çareler televizyonlu aile hayatına çare olmaz. Oradan buraya bir mesaj çıkmaz dedi bana. Ben de dedim ki bu ilmihali çok aldılar. Herkes okuyor, yaygınlaştı. Bir çare olmasa bunu bu kadar almazlar. Seninle gidelim, ilmihali bir görelim. Olmazsa almazsın dedim diyor. Ben işte geliyor, bak orada bir kitap evine uğradı, geliyordu. Size de böyle bir soru sorabilir, haberiniz olsun diyor. Dedi kadın ve tam o sırada bey geldi.
Anlaşamadıkları konu neymiş acaba?
Anlaşamadıkları konu. İşten gelince bey koltuğunun altında bir dosyayla geliyormuş gündüz iş bittikten sonra. Akşam yemekten sonra dosyayı açıyor, o kalan işi takip ediyor, bitiriyor diyor. Ondan sonra da hemen televizyona çakılıyor. Televizyona bakarken yoruluyor, uykusu geliyor ve hemen yatağa. Ben gündüz diyor evde yalnızım. Akşam bey eve geliyor, yine yalnızım diyor. Hep yalnızlık çekiyorum diyor. Beye bunu bir türlü terk ettiremedim diyor. Dosyayla geliyor, dosyayı bitiriyor, televizyonu çakılıyor, ondan sonra da hemen uyku diyor. Anlaşamadığımız konu bu, bunu düzeltemedik diyor. Ben bunun için ilmihale bakalım, kitapta belki örnekler var, bize bir çare bulur dedim. O deve devrinin örnekleri dedi, onun için diyor, size de bu soruyu sorabilir, işte geliyor dedi ve ben de geldi. Gelir gelmez hemen şunu söyledi bana. Hocam, hanımefendiyle beraber sizin ilmihal almaya geldik ama bu ilmihal Peygamberimizin devrinden örnekler veriyor bize. Biz şimdi deve devrinde değiliz, televizyon devrindeyiz. Bizim sıkıntılarımız televizyon ailesi sıkıntısı. O örnekler buraya çare olur mu diye hanıma söyledim. Onu size de soruyorum şimdi diyor. Dedim ki, Peygamberimiz öyle örnekler yaşamış ki, onun verdiği örnek sadece bugüne değil, kıyamete kadar gelen insanlığın tümünün derdine çaredir. İstersen ilmihalden sana bir örnek arz edeyim, bakalım senin derdine çare olacak mı, olmayacak mı? Buyurun de, dinliyorum de. Efendimiz gündüz akşama kadar mescitte duruyor. Sahabelerin bir sürü sıkıntılar var, meseleleri var. Onlarla uğraşıyor. Akşam namazından sonra da yine sahabelerin sıkıntısı var, meselesi var, soru soruyorlar. Yine terk edemiyor. Yatsı namazına kadar da yine mescitte. Yatsı namazından sonra nihayet eve geliyor. Bir akşam yine eve gelmiş Efendimiz yatsı namazın sonra şöyle biraz oturmuş, biraz dinlenmiş. Dinlendikten sonra diyor ki, Ayşe, izin verir misin Rabbimle biraz baş başa kalıp namaz kılayım. Efendimiz Ayşe validemize soruyor. İzin verir misin Ayşe, Rabbimle baş başa kalayım, biraz namaz kılayım. Ayşe validemiz diyor ki, ya Resulallah, akşama kadar senin eve gelmeni ben iple çektim. Nihayet şimdi geldin, sen de diyorsun ki, izin verir misin Rabbimle baş başa kalıp namaz kılayım diyorsun. Rabbimle baş başa kalmana ben nasıl mazeret söyleyeyim? Buyur namazını kıl, ben seninle konuşmayı hiçbir şeye feda etmem ama namaz diyorsun, namazını kıl, ondan sonra bekleyeceğim, ondan sonra konuşuruz diyor. Buradan müdür beye döndüm. Dedim ki, Efendimiz yatsı namazından sonra, biraz dinlendikten sonra namaz kılmak için Ayşe validemizden neden izin istiyor? Namaz bu, hanımdan izin istenir mi? İstenmez bize göre. Ama Efendimiz izin verir misin Ayşe diyor. Namaz bu. Sahi dedi, niye Efendimiz namaz kılmak için hanımdan izin istiyor? Çok garip geldi bana dedi. Evet, bana da garip geldi. Ama işin doğru tarafını öğrenirsek hiç de garip gelmezdi. Ne için dedi? Gündüz akşama kadar sen milletle, cemaatle, insanlarla münasebetini tanzim ediyorsun. Hanım evde yalnız. Peygamberimizin hanımı da evde yalnız. Yatsı namazından sonra gelince o saatler hanımın saatidir. Ona aittir. Ona ait saati sen kendi hakkın için kullanamazsın. Sana ait değildir o. Yatsı namazından sonra. Ondan dolayı Peygamberimiz Ayşe izin verir misin? İki rekat namaz kılayım diye izin istiyor. Vermem ya Resulallah deseydi, peki peki, hak senindir. Senin hakkını ben zorla kullanamam diyecekti. İzin istiyor hanımından namaz kılmak için. Acaba sen de işten gelince hanımınla konuşman gereken saatte televizyona çakılırsan, sen de hanım da razı olmaz da seni televizyondan alıkoyamazsa, senin televizyona bakışın peygamberin namazından daha mühim ki sen hanımı falan dinlemiyorsun, onun vaktini, onun rızası olmadan televizyonda kullanıyorsun. Hakkın yoktur senin televizyona kilitlenmeye yaşından sonra dedi. İşte Resulullah'ın örnek oluşu. Adam, vay be, nereden diriye örnek çıktı ya dedi. Hanımefendi al ilmi hal, al meselemiz halim olmuş dedi. Bundan sonra senin müsaaden olmadan televizyona bakmak yoktur.
Kumanda kavgası da yok o zaman.
Öyle. Ha, burada şimdi ne var? Peygamberimizin hayatından örnekler var. Fakat bugüne uygulamak meselesi. Mesela bu yatsı namazından sonra namaz kılmak için hanımından müsaade isteme olayını bugünkü televizyona kilitlenme olayıyla birleştirdiğimiz zaman bir meselemizi hallediyor Peygamberimizin örnekliği. Ama oradan buraya bu manayı çıkartmak meselesi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hayatı bizlere kesinlikle örnek. Orada kimsenin ihtilafı yok. O örneklerden günümüze mesajlar çıkarabilmek meselesi. Peygamberimizin Hatice validemizle bir hayatı var. Hatice validemiz kim? Mekke'nin en zengin hanımı. Evet, Mekke'nin en zengin hanımı. Peygamberimiz, o da Mekke'nin en fakir çocuğu, yetim. İkisini birleştiren vasıf nedir? Hatice validemize Hatice-i Tahire demişler, temiz kadın demişler, soylu kadın demişler. Öyle iştihar etmiş, meşhur olmuş. Efendimiz'e de Muhammed-ül Emin demişler. Emin çocuk, dürüst çocuk, doğru çocuk. Bu yetim fakat emin çocuk Mekke'nin en zengin soylu kadınıyla evleniyor. Kader yazmış. Şimdi evleniyor da daha sonra Efendimiz'e peygamberlik geliyor. Peygamberlik gelince Mekkeliler bir defa Efendimiz'e düşman olmaya başlıyorlar. Evvelki dostluk gidiyor, Efendimiz'in çevresini düşmanlar çevirmiş. 7 sene düşman olarak yaşıyor Efendimiz Mekke'de, çevrenin içinde. Fakat 7. seneden sonra o düşmanlık müthiş bir katmerlik arz ediyor. Efendimizin mahallesini abluka altına alıyorlar. 3 sene sürüyor abluka. Abluka ne demek? İçeriye gıda maddesi sokulmayacak, içeriden dışarıya satış maddesi çıkmayacak, açlıktan öldürecekler Mekke müşrikleri, Efendimiz'i, ona gönül verenleri, Hatice validemiz de içinde. Buna abluka yılları, kıtlık yılları diyorlar. 3 sene sürüyordu. Efendimiz o 3 sene içerisinde hanımına bakıyor ki hanımının serveti erimiş gitmiş. Servetin eriyip gitmesi bir şey değil. Bu defa da açlıkla yüz yüze, göz göze kaldı Hatice validemiz. Peygamberimiz bundan çok üzülüyor, burkuluyor kendi kendine. Diyor ki, Hatice, çok sen üzülüyorsun değil mi, çok burkuluyorsun değil mi? Ben bu zatla evlendim, servetimin tümü gitti. Ondan sonra da şimdi servet gitmekle kalmadı. Açlıkla yüz yüze kaldım diyorsun değil mi? Haklısın diyor. Ben de çok mahcubum sana karşı. Çok müteessirim. Ama maalesef görüyorsun. Abluka altındayız. Sen pişmanlık duyuyorsun ama ne yapayım diyor. Hatice validemizin buna bir cevabı var. Çok mühim, örnek bir cevap. Ya Resulallah, sakın bu halleri düşünüp de benim adıma üzülmeyesin ha. Ben beynin iyi gününde yanında olup da kötü gününde ona sırtını çeviren vefasız hanımlardan değilim. Varlıklı gününde yanında olup da darlıklı gününde onu terk eden vefasız sadakatsızlardan değilim. Evlendiğimiz günü servetimle beraber seninle nasıl muhabbet içindeysem, bugün servetim sıfırlanmıştır, onunla kalmamışız, açlık yaşıyoruz ama sana olan sadakatim, vefamda zerre kadar eksilme yoktur. Sakın gönlünden böyle duygu geçirme. Başlangıçta nasıl bir muhabbet, sevgi, sadakat içindeysem, şu anda ziyadeleşme var, çoğalma var, azalma yoktur. Rahat ol sen diyor. Şimdi peygamberin hayatından bize neler geliyor görüyoruz ya. Demek beyin işleri bazen iyi olur. İyi olduğu zaman sen de böyle iyisin. Bazen işler tersine de gider. Varlık değil de darlık da söz konusu olur.
Krizler yaşanır.
Krizler de yaşanır. Sıkıntılar da yaşanır. O zaman Hatice validem bize ne demiş oluyor? Varlık günündeki muhabbetiniz, sadakatiniz nasıl devam ediyorsa darlık günde de aynı şekilde muhabbetiniz, sadakatiniz devam etmelidir. İyi günde beyinizin yanında, kötü günde, zor günde sadakatsizlik ve uzağında. Bu hayata İslam kültürüne bakış değildir. Şimdi Hatice validemiz peygamberimize böylesine sadık, böylesine vefalı olunca peygamberimizin ona karşı duygusu nasıl oluyor acaba? Şimdi bu çok mühim. Hanım vefa gösterecek, sadakat gösterecek, senin darlığında da, zorluğunda da, sıkıntılarında da aynı muhabbetini, sevgisini devam ettirecek. Fakat sen bu vefayı, bu sadakatı, bu sevgiyi, saygıyı bey olarak zihninde değerlendirmeyeceksin. Olmaz. Bakın Peygamberimiz nasıl değerlendiriyor Hatice'nin bu vefasını, sadakatını. Zamanla Hatice validemiz vefat ediyor. Efendimiz Medine'ye gidiyor. Ayşe validemiz de evleniyor. Orada biraz daha rahatlıyorlar. Bir gün yaşlı bir kadın geliyor Efendimizin evine. İki büklüm olmuş. Elinde bastın, ahlaya puflaya. Efendimiz içeriden görür görmez hemen ayağa kalkıyor. Buyur teyze, buyur teyze diyor. Ayağa kalkmak kalmıyor. Sırtındaki cübbesini yere seriyor. Gel gel diyor, gel buraya otur, gel gel. Hanım geliyor, Efendimiz'in cübbesinin üzerine oturuyor. Peygamber cübbesini seriyor hanımın altına. Ve bir de koskoca peygamber, Cebrail'e muhatap olan peygamber, çocuklaşıyor adeta, o hanımın seviyesine o kadar iniyor ki, çocuğunu da sizi konuşurken nasıl çarpat konuşursunuz ya, o da sanki o yaşta ihtiyarmış gibi onun seviyesine iniyor, o ne anlayacağı dilden konuşuyor, onun esprilerine gülüyor, onu memnun eder, öyle bir muhabbet devam ediyor ki. Ayşe validemiz de şaşırıyor. Nasıl bir kadın ki peygamber ayağa kalktı, sırtında cübbesini serdi, oturdu onun seviyesine, onunla beraber hep sıkı fıkı muhabbet ediyor. Ve nihayet muhabbet bitti. Kadın kalktı, Efendimiz kapıya kadar onu gönderdi. Geri döndü, geldi. Fakat Ayşe validemiz bu işe biraz memnuniyetle bakmadı. Dedi ki, ya Resulallah, bu kadın kimdir ki bu yaşlı kadını ayağa kalkmadın, kalmadın, cübbeni de serdin, üzerine de oturttun, onun seviyesinde konuştun, ondan sonra kapıya kadar da uğurladın. Kimmiş bu kadın? Ne dedi biliyor musunuz? Bu hanım Mekke'deyken bizim Hatice'nin dostlarındandı. Hatice'nin evine gelir, bazen ona yardım ederdi mutfak işlerinde, ev temizlemesinde. O zamandan tanıyorum. Hatice'ye olan vefasından dolayı bu hürmeti, bu saygıyı gösterdim. Ayşe validemizden tepki sorusu. Bak ne geliyor şimdi. Ya Resulallah, sen de şu dul kadını bir türlü unutamadın. Efendimiz'den 15 yaş büyük. 3 tane çocuk sahibiyken Efendimiz'e gelmiş. 25 sene Efendimiz bu 3 çocuk sahibi dul kadınla mutlu bir hayat yaşamış. Ayşe validemiz de diyor ki, Allah sana bekar bir kadın nasip etti, genç bir kadın nasip etti. Öyle çoluğu çocuğu falan dolu mulu yok. Gözünü açtı, seni gördü. Fakat buna rağmen sen Hatice'ye dostları ayağa gelince ayağa kalkıyorsun. Adeta Hatice gelse, adeta sen hiç oturmayacaksın. Efendimizin cevabına bak. Doğru söylüyorsun Ayşe. Eğer Hatice gelse ben hiç oturmam, ayağa kalkarım. Ben dünyada da Hatice'yi unutmam, ahirette de unutmam. Şefaat edeceklerimin en başına da Hatice'yi alırım. Biliyor musun o nasıl bir vefa gösterdi bana? Bütün servetini benim davam uğruna harcadı. Onunla kalmadı. Açlık sınırı içerisinde 3 sene benimle beraber açlık sınırında yaşadı. Aç yaşadı. Onun o halini görünce burkuldum, üzüldüm, mahcubiyet duydum, pişmanlık duyuyor galiba dedim. Fakat bana dedi ki, hayır, hiç pişmanlığım yok. Ben beynin durumu iyiyken yanında muhabbetinde olup da beynin durumu zayıflayınca, darlığa girince onu terk eden vefasız, sadakatsiz hanımlardan değil. İlk evlendiğimiz günü seni nasıl seviyorsam, nasıl bağlıysam, bu açlık sınırı içinde, bu darlık içerisinde, bu abluka içerisinde de seni aynen seviyorum, aynı muhabbetim hatta fazlaşarak devam ediyor. Sakın tereddütle bakma, benim adıma üzülme, ben hiç sıkıntı duymuyorum bu maruz kaldığımız darlıktan dolayı, dedi. İşte bundan dolayı ben Hatice'yi hiç unutamam Ayşe. Hatice'ye hizmet eden bir kadını görünce ayağa kalkıyorum. Onun vefası, onun sadakati, onun itaati, onun vefası unutulmaz, unutulmaz. Şimdi Efendimiz ne buyuruyor bu haliyle? Hanımlarınızın sadakatini takdir edin. Hizmetini takdir edin. Vefasını takdir edin. Teşekkür edin. Memnuniyetinizi hissettirin, ifade edin. Sünnet olan budur. Hanımlara ne diyor? Hanımefendi, beyin işi bazen bozulur, bazen darlık olur, bazen zorluk olur, bazen sıkıntı olur. İyi günlerde duyduğum muhabbetin, vefanın, sadakatin aynını darlık günde de, zorluk günde de duyacaksın, aynısını devam ettireceksin. Hayata İslam kültürüyle bakıyorsan, işte bu hayata İslam kültürüyle bakış. Birbirimizi tanımak, birbirimizin iyi günlerinde, zor günlerinde hep aynı muhabbeti muhafaza etmek. Hanımın da iyi günleri vardır, onun da zor günleri vardır. Beyefendi, sen de hanımın iyi günlerinde muhabbetle, sevgiyle, saygıyla muhatap olup, zor günlerinde, hastalıklı günlerinde, şu bu günlerinde yüzünü ekşitemezsin. Muhabbetin aynen devam edecek, aynen. Hayata İslam kültürüyle bakıyorsun. Bizde bir pederşahi sistem var. Hayata pederşahi sistemle bakış. İşte gelenekle bakış. Kadına karşı biraz sert olmak. Kadına karşı biraz haşin davranmak. Erkeklik işaretidir gibi. Ben Yozgatlıyım. Bizim Yozgat'ta bu konu çok kuvvetli. Bir adam kadına karşı sesini hafif çıkarırsa korkak adam ya, kılıbık adam ya derler. Halbuki hanım evin direği, o evde sağlam olursa evin bütün fertlerine huzur yayılır. Onu memnun etmek lazım. Hayata İslam kültürüyle bakıyoruz ya, o İslam kültürüne bakış bize nereden geliyor? Peygamberimizden. Bir misal daha arz edeyim. Peygamberimiz, Ayşe validemiz de çölde, düz çölde yürüyor. Ordu da ileride. Ayşe validemiz genç ve dinç. Gençliğin, dinçliğin verdiği heyecan var. Diyor ki, ya Resulallah, var mısın şu çölde seninle bir yarışa girelim diyor. Hanım der mi? Der, genç, dinç, kanı kaynıyor o yaşta, böyle şeyleri düşünür. Peygamberimiz de şöyle mi dedi acaba? Ben bir peygamberim, seninle burada yarışa mı gireceğim, çocuk muyum ben? Akla bu geldi. Mesela adam dairesinde müdür, hanım da evde ve hanım. Adam müdür olarak eve de geldi, evde de müdürlüğünü devam ettirirse, hakim olarak oturur, emreder her tarafa. Olur mu? Olmaz. Peygamberimiz hanımının yanında Cebrail'le muhatap olduğu Halet-i Rüya'da değildir. Peygamberimiz hanımının yanında aile reisidir. Aile reisi ne yapar? Onunla anlaşmayı esas alır. Ne diyor Peygamberimiz Ayşe validemizin bu teklifine? Tabii hay hay Ayşe diyor, varım, yarışalım seninle. Ayşe validemiz kendisinden emin, bir zafer kazanacağını peşinden biliyor. Ve Bismillah deyip yarışı başlatıyorlar şöyle. Tabii birkaç adım gittikten sonra Efendimiz geriliyor, Ayşe validemiz gidiyor, açıyor yayı, açıyor. Efendimiz geliyor, Ayşe diyor, tamam kazandın, daha fazla gitme, kazandın. Efendimiz nihayet onun yanına varıyor, kazandın, tebrik ederiz diyor. Ayşe validemiz çok mutlu, çok sevinçli, beyine karşı bir zafer kazandı, onu yarışta geçti. Efendimiz onun yarışla geçişini tebrik ediyor. Niye tebrik ediyor? Beraber aile hayatı yaşıyoruz ya. Mutluluğu da paylaşacağız. Muhatabın zaferini de tebrik edeceğiz. Takdir edeceğiz yani ya. İslam kültürüne bakıyoruz ya hayata. Hanım evde bir iş yapmış. Sen de baktın. Beğen, takdir et, tebrik et. Hemen buradan bir şey söyleyeyim. Biraz mahrem mesele ama hizmete ait tarafı da var da ondan dolayı söyleyeyim. Bugün hanım beni çağırdı, gel dedi, şunlara bir bak. Kermes varmış bir yerde. Kumaş parçalarından birine getirdiği seccade yapıyor hanım. Makinenin üzerinde. Muska gibi belki 30 parçayı bir yere getirdi, dikiyor. O uyum da var şeylerde. Kermese seccade dikiyor. Ben baktım, dedim ki çok güzel. Fakat şurada bir uyumsuzluk var. Farklı renkler var. Peki onu ben değiştireyim dedi. Onu değiştirdi. Baktım, uyum tamam. Çok güzel olmuş. Eline sağlık dedi. Zannederim bu seccadeyi kermeste asar-ı atika zannededir. Çünkü piyasada böyle seccade yok. Sen el yapındır. Bu hizmet de senden olsun dedi. O da memnun oldu, ben de memnun oldum. Takdir etmemiz lazım geliyor. Efendimiz de Ayşe validemizi takdir etti. Tebrik ederim Ayşe, geçtin beni yarışta dedi. Ve aradan bir sene geçti. Aynı yerden yine gidiyorlar. Ayşe validemiz hemen hatırladı. Güzel hatırlatıyor. Bunu unutacak bir şey değil.
Zafer unutulur mu?
Başarı çünkü. Ya Resulallah hatırlıyor musun dedi, geçen sene seninle burada bir yarışa girmiştik de ben kazanmıştım. Var mısın bir daha dedi, bir yarışa? Efendimiz tabii dedi, hay varım. Hemen dedi. Ve Bismillah deyip bir daha girişler çöle. Dümdüz çöle. Fakat bu sefer biraz koştuktan sonra Efendimiz geçti, Ayşe validemiz geride kaldı. Geçti efendim, baktı ki Ayşe geride kalıyor, durdu. Ayşe geldi, çok üzüldü, çok müteessir. Niye bu kadar üzüldün yahu dedi. Geçemedim seni. Yahu geçen sene sen geçtin, bu sene de ben geçtim, eşit olduk, eşit, farklı bir şey yok, eşit olduk dedi.
Birbir beraber.
Bak, aile eşini görüyorsunuz ya. Ben geçtim deyip de onu aşağılama fırsatını kullanmıyor. Geçen sene sen geçtin, bu sene de ben geçtim, eşit olduk, eşit ya, üzülecek ne var bunda? Peygamber aile reisi. Burada şimdi bir noktaya dikkatini çekecek. Çölde hanımıyla yarışa girip de hanımı geçemeyen peygamberimiz, Miraç'ta Cebrail'le bir yere varıyor ki, Cebrail orada geliyor, kalıyor, Efendimiz Cebrail'in gidemediği yere gidiyor, Cebrail'i geçiyor. Sidretül Müntaha'ya Efendimiz tek başına gidiyor. Dikkat buyurun. Gökte Cebrail'i geçen Efendimiz yerde hanımı Ayşe'yi geçemiyor. Geçmiyor. Maksat geçim olsun. Ailede huzur olsun. Mutluluk olsun. Biri gökyüzünde, biri yeryüzünde olmasın. Şimdi bu örneği nasıl okuyoruz biz? Aileye, İslam kültürüyle bakış nasıl karşılıklı sevgiyi, saygıyı gerektiriyor? Beyta kendisini yukarı çıkarmasın. hanımı da yerin dibinde görmesin. Beraber olsunlar, beraber, beraber. Peygamberin hayatı böyle işte bakın. Bir söze bizi inandırmışlar. İslam kadına hakkını vermemiştir. Karşı taraf bunu iddia ediyor ve Müslümanlar da adeta İslam kadına hakkını vermemiştir zannına inanıyorlar adeta. Gerçek öyle mi? Bir olay daha arz edeyim bu konuya misal olsun için. Mehmet Bey'e hatırlattı. Yatsı namazından sonra savaş dönüşünde ordu istirahatteyken Efendimiz buyuruyor ki haydi kalkın yürüyün burada abdest alacak su yok ta ileride bir kuyu var kuyu başına kadar yürüyeceğiz ancak kuyu başına sabah namazında varırız orada kuyudan abdest alırız namazımızı kılarız. Bunun üzerine herkes eşyalarını topluyor, devesini kaldırıyor, eşyalarını devenin üzerine yüklüyor, yola çıkacaklar. Çıkacaklar ama bir engel var. Ayşe validemiz bir bakıyor ki ay ışığında boğazındaki gerdanlık yok. O gerdanı da komşusundan ödünç almışmış, ödünç olarak takmışmış. Korkuyor, çekiniyor, arıyor, nereye düştü, buraya düştü falan diye kumların üzerinde. Yok, uçmuş gerdanlık. Ya Resulallah, ne var Ayşe? Gerdanlık yok. Komşudan ödünç almıştım ben. Şimdi buradan kalkıp gideceğiz. Ben sonra komşuya ne diyebilirim? Üzülme, üzülme diyor. Arayalım. Efendimiz bir taraftan, Ayşe Valide bir taraftan, çadırın etrafına bakıyorlar, kumları karıştırıyorlar. Yok, gerdanı uçmuş. Hazreti Ebu Bekir geliyor, o araştırıyor, yok. Kızıyor kızına, böyle elini diyor, Ayşe Validemiz anlatıyor. Elini böyle yumruk yaptı ama sivri bir şey, bana böyle bir dürttü diyor. Hep senin yüzünden orduyu geri bıraktın, mahcup ettin beni. Diyor. Çevreden de ya Ebu Bekir duyuyorlar Ayşe gerdanlığı kaybetmiş de onun için yürüyemedik, gidemedik diye. Ya Ebu Bekir nedir bu sizin aileniz? Bu sefer de yola çıkacaktık, engel oldunuz. Diyorlar. Ebu Bekir de geliyor, kızını böyle bir sumsukluyor. Ama Efendimiz bakıyor ki gerdanlık yok. Üzülme Ayşe diyor. Bekleriz, sabaha bekleriz diyor. Efendimiz Ayşe rahatlasın diye uzanıyor, dizine başını koyuyor, uyuyor. Ayşe rahatsız olmasın, fazla üzülmesin, fazla heyecanlanmasın, suçlanmasın. Kendini suçluyor zaten de Efendimiz onu rahatlatmak için başına, dizinin başına koyuyor, uyuyor. Dışarıdakiler de artık vazgeçiyorlar, develerin üzerinden eşyayı indiriyorlar. Kimisi olmaz, geç kaldık, su çok uzakta falan diyorlar. Böyle sıkıntı içinde, yahu geç kaldık, sabah namazı yaklaşıyor, su yok burada, nasıl namaz kılacağız falan derken, Efendimiz gözlerini açıyor, müjde Ayşe diyor. Ne var ya Resulallah? Rabbim teemmüm ayetini indirdi. Su bulamazsanız, su bulamadığınız yerde illa su bulmanız lazım gelmez. Oradaki toprakla tembedin, abdestinizi alın, namazını kılın dedi diyor. Bir nida, bir derler, ey Müslümanlar, müjde, müjde, suya gitmeye mecbur değilsiniz. Burada su yok, su olmayınca teemmümle abdest alıp namaz kılacağız. Herkes teemmüm etsin, namaz kılacağız cemaatle. Bir sevinç, bir sevinç, bir mutluluk ki sorma gitsin. Bu defa da ey Ebu Bekir ailesi, sen ne mübarek bir ailesin. Bize öyle bir kolaylığa sebep oldun ki, bak senin yüzünden teemmüm ayeti geldi senin kızın yüzünden. Müslümanlara büyük bir kolaylık oldu. Herkes temin ediyor. Sabah namazını cemaatle kılıyorlar. Ortalık aydınlanıyor. Kalkıyorlar, eşyalarını yüklüyorlar develere. Tabii Efendimizin çadırın yanındaki deve de kalkıyor. Kalkınca meğer deve de gerdanlığın üzerinde oturmuşmuş. Gerdanlık o zaman çıkıyor meydana. Ve şöyle bir mukayese. Allah Resulü hanımını üzmemek için, hanımını kırmamak için dizine başını koyup yatıyor. Onun gerdanlığının hatırı için orduyu durduruyor orada. Ve Müslümanlara mesaj veriyor, mesaj. Aile mutluluğunuz çok mühim. Ailede hanımın halet hürriyesi çok mühim. Onun halet hürriyesini sağlıklı tutun. Ona saygılı davranın. Siz ailenizde mutlu olmanıza ihtiyaç var. İslam kadına hakkını vermemiş diyorlar. Bak nasıl hak veriyor Resulullah hanımına. Ama Resulullah hanımına öyle bir hakkı tanıdığından dolayı da onu üzmediğinden dolayı da Allah temim ayetini indiriyor. Bu sırada herkes mutlu, herkes huzurlu. Böyle güzel bir örnek İslam tarihinde bize geliyor. Şimdi Hatice validemiz Efendimiz'e böylesine vefa gösterdi. Böylesine sadakat gösterdi. Darlıkta da, varlıkta da aynı duyguyla ona sarıldı. Vefasını gösterdi. Kolay mı bu? Kolay değil. Servet gitti. Servet gitmekle kalmadı. Açlık sınırında tam 3 sene yaşadı ve o açlık sınırı içindeyken vefat etti Hatice validemiz. Peki bunun hiç uhrevi mükafatı yok mu? Unutmayın, hayata İslam kültürüyle bakıyorsanız dayandığınız sabrın, fedakarlığın zerresi zayi olmaz, zerresi zerresi aile içerisinde. Gösterdiğiniz fedakarlığın zerresi zayi olmaz, cennette mükafat olarak karşınıza çıkar, büyük servet olarak. Bey'le bazı yerde tartışıyorsunuz. Bey de aradığını bulamıyorsun bazen. Hemen hırçınlaşma. Hemen alemin kararması. Sabretmeyi tercih et. O evdeki sabır var ya, öyle pahalıdır ki cennetteki mükafatı, o faturası o kadar yüksektir ki aileye, İslam kültürüne bakıldığı devirlerde sabreden hanım evvela şunu düşünür. Ben sabrediyorum ama benim nice günahlarım var, bildiğim bilmediğim. Bu sabrım sebebiyle o günahlarım siliniyor bir defa. Birinci mükafat o. Evet. Aile içerisinde ister hanım ister bey sabır göstersin. Ama o sabrın içi dolu olacak, dolu dolu. Sabret, sabrederken de gerginleşirken hemen mutluluk duy. Dedi ki nice günahlarım affoluyor, kim bilir benim bu sabrım sayesinde. Ondan sonra da sabırda derecen yükselirse senin derecen de yükselir yükselir. Nereye çıkarsın? Cennet hanımlarının ablası makamına çıkarsın. Dikkat et. Cennet hanımlarının ablası makamında kim var? Hatice validemiz. Peygamberimiz haber vermiştir. 4 tane hanımı haber vermiştir Peygamberimiz hayatında. Cennete gitmekte kalmamış, cennet hanımlarının ablası makamına yükselmiştir. Birinci Asiye validemiz. Kimin hanımı Asiye validemiz? Firavun'un. Aman Allah'ım, Firavun gibi zalim bir adama hanımlık yapmak kim bilir ne kadar sabır gerektirir. O sabrı gerektirmiş, o sabrı yapmış o hanım. Ama Allah adili mutlaktır. O sabrın mükafatını da ona cennette cennet hanımlarının ablası makamı olarak vermiştir. Ondan sonra Meryem validemiz cennet hanımlarının ablası makamına yükselmiştir. Neden? Çünkü Allah-u Azimüşşan annesiz babasız insan yarattığına dair örneği vermiş. Adem ve Havva'yı annesiz babasız yaratmış. Ama bir de babasız insan yaratabilirim diye insanlara babası insan yaratmak suretiyle bir örnek de böyle vermiştir. İsa Aleyhisselam'ı babasız yaratmıştır. Ama o gün insanı bu espriyi, bu hikmeti anlayamamış. Babasız insan yaratılmaz. Meryem sen bu çocuğu haşa nereden peydahladın diyecek kadar da onun üzerine yürümüşlerdir. Ve Meryem validemiz de bütün bu isnatlara, iftiralara sinesini sağlam tutmuş ve yıkılmamış, Allah'a teslim olmuş, sabır göstermiş, isyan etmemiş. O sabrın mükafatı olarak o da cennet hanımlarının ablası makamına çıkmıştır. Üçüncü olarak da Hatice validemiz çıkmıştır. Sen servetini feda edeceksin, açlık sınırında yaşayacaksın, beyin darlık gününde de, zorluk gününde de aynı muhabbetle, aynı sevgiyle devam edeceksin. Rabbim bunun mükafatını vermeyecek, olur mu? Allah adili mutlaktır. Bir evde bir hanımefendi veya bir beyefendi ne kadar sırf geçim olsun, huzur bozulmasın, aile ayakta kalsın diye sabrederse o sabrı sadece aileyi ayakta tutmakla kalmaz. Cennet ailesini de oluşturur, cennet ailesini de ayakta tutar. Sabır her yerde güzeldir. Aile içerisindeki sabır güzellerin en güzelidir. Neden öyle? Başka yerlere sabreden insan sadece nefsi için sabredebilir. Ama aile içerisindeki sabır öyle değil. Ailenin tüm fertlerini korumak için, onların mutluluğu için, huzuru için sabır gösteriyor. Başkaları içindir o sabır. Öyleyse o sabrın mükafatı yüksektir. Ne kadar? Kimse diyemiyor ki o sabrın sevabı şu kadardır. Sınır koyamıyorlar. İnnemâ yuveffes sâbirûne ecrahun bi gayri hisâb. Hesaba gelmeyecek derecede aile içerisinde sabır gösteren insanın mükafatı vardır. Bu hanım olur, bu bey olur. Hanım olursa sabrının şiddetlenmesi nispetinde mükafatı derecesi yükselir, cennet hanımlarının ablası makamına çıkar. Bey olursa sabrının derecesi nispetinde yükselir, o da cennet gençlerinin abisi makamına yükselir. Peki İslam kültüründe aile hayatına baktığımız zaman bu sabırlar niye bu kadar kıymetli? Niye bu kadar yüksek mükafatlı? Niye hanımdan ve beyden ailede sabır isteniyor? Burası çok mühim. İslam'da aile kutsaldır. Evet, bu nokta unutulmamalı. Aile, yuva kutsaldır, yuva. Aile kutsaldır. Müslümanın iki tane cenneti vardır. Biri hakiki cennet ahirette, biri de ahirettekinin taklidi cenneti, dünyadaki evi, yuvası. Ahiretteki hakiki cennet, dünyadaki o dört duvar arasındaki, bir çatı altındaki evde kazanılır. Onun için Müslümanın evi, cennete adam yetiştirme fabrikasıdır. Cennete nesil yetiştirme müessesesidir. Cennet nesli o yuvada yetişir. Öyleyse cennet nesline yetiştiği yuva kutsaldır. O yuvada hizmet gören bey, beyin sabrı kutsaldır. Hanımın sabrı kutsaldır. Gösterdikleri fedakarlıklar kutsaldır. Çünkü cennete adam yetişti. Bir nokta çok mühim. Aileye İslam kültürüyle baktığınız zaman, bu kültürle baktığınız zaman sabır adeta size şeker, bal gibi gelir. Ama böyle bakacaksınız, için boşaltmayacaksınız sabrın. Sabrettiğiniz zaman elhamdülillah, Rabbim bana sabır nasip etti. Bak, sabır gerginliğinin içerisinde bir mutluluk duyuyorsunuz hemen. Neden? Sabıra, İslam kültürüne bakıyorsunuz. İşi dolu dolu, mükafatla dolu. Sabra, İslam kültürüyle bakmayan yabancı kültür, hanıma diyor ki, aman hanım sabredersen sinir hastası olursun, eline geçeni vur, kır, beye bağır, çağır, ağızda geleni söyle. Yoksa hasta olursun. Onun dediği doğru. Sabrın içini boşaltıyor o yabancı kültürle. Sabreden insan bakıyor ki gerginlikten başka hiçbir mükafatı yok. Bu gerginliği niye yaşayayım ben diyor, sinir krizi giriyor. Hiç mükafat yok. Ama İslam kültürüyle baktığında o zaman ne olur? Hah, içi dolu. O sabrın içinde bile hemen mükafatını düşünerek gerginlik gider. Adeta bal şeker yoğurmuş gibi sabreden insan kendisini başarılı insan görür. Elhamdülillah sabrettim. İsyan işareti göstermedim, kırıcı olmadım der, o sabrın içindeki mükafat ona sabrı çok lezzetli getirir. Burada aileye İslam kültürüyle bakanlardan bir örnek vermek istiyorum. Peygamberimizden sonra tabiin devrinde Basra'da, Bağdat'ta İslam kültürüyle bakış olanca zenginliğiyle yaşanıyordu. Şimdi oradan bir misal arz edeceğim size. Aileye İslam kültürüyle bakan Beyla Hanım nasıl yorumluyor ailedeki gerginlikleri, olumsuzlukları nasıl yorumluyor bir bakın. İmran bin Hattan adında Bağdat'ta, Basra'da bilinen bir adam var. İşi gücü başından aşmış ama öfkeli, sert, haşin bir adam. Bu öfkeli, sert, haşin bir adamın da bir hanımı var. O da onun tam aksi, yumuşak, saygılı, hürmetkar bir hanım. Bunlar evlendikten sonra çevreden dediler ki bu aile çok yürümez. Bu sert, haşin adam, işi gücü başından aşmış adam. Bu hanımı kısa zamanda pes ettirir, bu yuva yıkılır. Adamın da kulağına geldi, adam da kendi halini biliyor. Kaba saba, biraz sert, haşin bir adam. Fakat seneler geçti aradan, gül gibi geçiniyorlar, hanım da hiç şikayet yok. Bir gün geldi hanıma dedi ki, hanım sana bir şey söyleyeyim. Buyur ben dedi. Ben bekliyorum ki bu hanım benim gibi kaba, saba, haşin, öfkeli adamdan şikayet etsin. Kısa zamanda bu yuvayı yıksın diye bekliyordum. Ama bakıyorum ki senden hiç şikayet yok. İçimden diyorum ki ya Rabbi bana böyle bir hanım nasip ettiğin için sana şükürler olsun diyorum. Senin gibi bir hanımı nasip ettiği için bana Allah'a hep şükrediyorum içimden. Ama sana demesen de diyor. Bakın, adam kendini tartıyor ve hanımın fedakarlığını tanıyor bak, takdir ediyor. Ve içimden senin gibi bir hanımı bana nasip ettiği için Allah'a şükrediyorum diyor. Sen yine şikayet etmiyorsun hayatından diyor. Şimdi hanımı dinleyin. Diyor ki, bey ben hayatta niye şikayet edeyim diyor. Benim hiç şikayetim yok. Bak sen diyorsun ki, Allah senin gibi bir hanımı nasip ettiği için ben Allah'a şükrediyorum diyorsun. Ben de Allah senin gibi bir beyi bana nasip yazdığı için, kader yazmış bunu. Ben bu kadere itaat ettiğim, isyan etmediğim için sabrediyorum. Kader yazmış bunu çünkü. Kadere itiraz edilmez. Allah seni bana layık görmüş. Öyleyse Allah yanlış şeyi layık görmez. Bana bunu yazdığına göre benim dengim budur, benim hakkımda hayır olan budur diyorum. Ben de sabretmeyi tercih ediyorum. Şimdi bak diyor hayatımıza, sen şükrediyorsun, ben sabrediyorum. Sabredenlerle şükredenler sonunda nereye giderler? Bu hayat bizi oraya götürüyor diyor. Ben niye şikayetçi olayım? Sabredenlerle şükredenlerin gideceği yer cennettir. Bu hayat da ikimizi cennete götürüyorsa ben bundan şikayetçi olmam, şikayetçi olmam diyor. Burası sabır yeridir. Ben sabrımın mükafatını, sen de şükrünün mükafatını ahirette alacağız. Bu hayat bizi ahirette cennete götürecek. Niye şikayet edeyim ben diyor. Şimdi İslam kültürüyle bakarsanız sabrının da sonu mükafattı. Şükrün de sonu mükafattı. Ama İslam kültürüyle bakmak şartıyla İslam kültürüyle. Hemen burada bu anlayışlar nereden kaynaklanıyor onu ifade edeyim. İmanı sağlam insan, hayata İslam kültürüyle bakan insan yıkılmaz, yıkılmaz. Zorluklar karşısında yıkılmaz, kolaylıklar karşısında şımarmaz. Zorlukta da, kolaylıkta da, nimette de imanı sağlam insan yıkılmaz, yıkılmaz. Hayata İslam kültürüne bakan insan. Neden? Şimdi bakın temeline iniyoruz konunun. Abdullah İbni Abbas Hazretleri imanı tarif ediyor bak. İmanı. İman iki parçadan oluşan bir tektir. İman iki parçadan oluşan bir tektir. O iki parçanın biri şükür, birisi sabır. Ha, biz iman sahibiyiz elhamdülillah. Öyleyse bizde ne var? İman sahibi olunca bizde hem sabır var hem şükür var. Çünkü imanımız sabırla şükürden oluşan tektir. Hayatta karşılaşılan hadiseler de ya sabır gerektirir ya şükür gerektirir. Üçüncü ihtimal yok. Allah bize imanı öylesine yaratmış ve bize nasip etmiştir ki hayatta karşılaştığımız hadiselerin hepsine karşı koyacak, hepsini hazmedecek kapasite verilmiş bize. İmanımız var. Darlık, zorluk, sıkıntı olursa sabrederiz, kazanırız. Nimet, bolluk olursa şükrederiz, kazanırız. Nasıl olur bu? Biz iman sahibiyiz. İmanımızda iki parçadan olan bir tektir. Sabır ve şükürden oluşur. Şimdi hadisi okuyacağım. Dikkat buyurun. Efendimiz bu konuya işaret ederken ne buyuruyor bakın. Aceben li emril mümin. Müminin haline taaccüp edilir. Hayretle, hayranlıkla bakılır imanlı insanın haline. Neden imanlı insanın haline hayranlıkla bakılır, hayret edilir? Neden? Geliyor arkasından. O imanlı insan sevimli bir nimetle karşılaşsa, mutluluk veren bir bollukla, bir nimetle karşılaşsa, şımarmaz, şükreder. Şükreder, nimeti hakkında hayra çevirir. Ya da bir musibetle karşılaşsa, bir sıkıntıyla karşılaşsa, bu defa da sabreder, sabredince o sıkıntıyı hakkında hayra çevirir. Velhasıl imanlı insan nimetle karşılaşırsa şükreder kazanır. Musibetle sıkıntıyla karşılaşırsa sabreder kazanır. Velhasıl imanlı insan hayat boyunca her hadise hakkında hayra çevirir. Hep kazanır, hep kazanır. Bunun adı ne? Hayata İslam kültürüyle bakış. Düşünebiliyor musunuz? Hayatı böyle algılasak, böyle anlasak, İslam kültürünün bu demek olduğunu, hayata böyle bakışın bizde esasen bütün cevherlerinin var olduğunu bilsek, bunu geliştirsek, bunu inkişaf ettirsek, ailede sıkıntı kalmaz, üzüntü kalmaz, darlık, zorlukta rahatsızlık kalmaz. Narında hoş, nurunda hoş diyecek kadar bir güçlü kimlik kazanırız. Eskiden hayata İslam kültürüyle bakışın çok kuvvetli olduğu devrelerde Batılılar diyorlar ki Müslümanların her şeyini yıkarsınız ama aile hayatını yıkamazsınız diyorlar. Görmüşler Müslümanın aile hayatına bakışını. Aile hayatına hanım böyle bakarsa, bey böyle bakarsa kim yıkabilir onu? Şimdi Ebu'l-Hasan-ı Harkani diye bir tarihte tasavvuf büyüğü var. Ebu'l-Hasan-ı Harkani, Harkan'da, Horasan'da büyümüş. O zaman meşhur olmuş, herkesin hürmetini, saygısını kazanmış. Bülük bülük ziyaretçiler geliyor evine, ziyaret ediyorlar. Evinin yanında da bir medrese yapmış. Ziyaretçileri çoğu zaman orada karşılıyor. Fakat bu maneviyat büyüğü, bu evliya seviyesindeki insanın bir hanımı var. Beyinin bu halini hiç beğenmiyor. Beyini ziyaret edecek adam olarak da görmüyor. Bakın şimdi ne örnek çıkacak orada bize. Ve bu ziyaretçilere şahit oluyor. Aman Ebu'l-Hasan-ı Harkani'yi ziyaret giderseniz hesaplı durun. Kapıyı çalınca hanımı size tepki gösterebilir. Onun için herkes ziyarete gelince tak tak kapıyı vuruyor. Hoca Efendi'yi ziyaret için gelmiştik diyor ama geriye de çekiliyorlar, ürküyorlar. Kapıyı açar da bize şak diye bir laf söyler diyor. Çünkü böyle ziyaretçiler gelince kapıyı açıyor, buyurun diyor. Hoca Efendi'yi ziyarete gelmiştik deyince ne var ki Hoca Efendi'yi ziyarete geldiniz diyor. Ama diyor siz boş adamsanız boş adamın boş ziyaretçisi olur. Buyurun diyor siz de boş adamın boş ziyaretçisi var. Burada yok Hoca Efendi. Ne zaman gelirse gidersiniz, ziyaret edersiniz diye azar diyor. Bir gün yine bir grup geliyor, tak tak korku içinde kapıyı vuruyorlar, içeriden bir ses. Kim o? Hoca Efendi'yi ziyarete gelmiştik. Ooo hoş geldiniz, safa getirdiniz, Hoca Efendi burada yok, hemen haber göndereyim, siz yan taraftaki dershaneye geçin. Hoca Efendi Allah için gelen ziyaretçileri çok sever, duyarsa hemen gelir, siz lütfen bekleyin, ben haber göndereyim diyor. Aa diyorlar, hanım işad olmuş. Ve Ebu'l-Hasan-ı Harkani geliyor, oradan hürmetkarlarından birisi, efendi gözün aydın diyor, hayrola, hanım diye irşad etmişsin bizi, öyle güzel karşıladı, öyle güzel karşıladık diyor. Yok yok diyor, onun irşada kabiliyeti yoktu, o gitti diyor, bu yeni hanım diyor. İyi öyleyse gözün aydın diyorlar, bak tam sana uygun bir hanım gelmiş. Yok diyor, ben pek de memnun değilim diyebilirim diyor. Niye efendim? O hanım diyor, benim sevap yumağımı büyütüyordu. Bu kendi sevap yumağını büyütüyor diyor. O hanım gittikten sonra benim sevap yumağımı onun getirdiği yerde duruyor, hiç büyümüyor diyor. Bu kendi sevap yumağını büyütüyor diyor. Nasıl oluyor? Ben ona sabrediyordum diyor. Sabrettikçe bakıyordum benim derecem yükseliyor. Sabrettikçe bakıyorum benim derecem yükseliyor diyor. Ama şimdi bu hanım beni sabra zorlamıyor ki diyor derecem yükselsin diyor. Bakın hanıma karşı sabrın derecesini düşünen insan sabırdan mutluluk duyuyor. Bakın isyan etmiyor. Çünkü sabrın içi boş değil. Sevap dolu sevap. Hanımefendi evde sabrediyorsan sakın gerginleşme. Hemen memnun ol. Elhamdülillah Rabbim bana sabrı vermiş, sabredebiliyorum. Kim bilir nice sevap yumağım büyütüyor, büyütülüyor, çoğalıyor diye düşünebilirsin. Ya da beyefendi sen sabretmek zorunda kalıyorsan sakın gerginleşme. Ailenin mutluluğu için ben sabrediyorum, Rabbim de bana mükafat veriyor diyerekten sabrın içinde yine bir mutluluk duy ve gerginliği azalt. Şimdi burada bir husus var, onu tam ifade edebilecek miyim acaba? Biraz çekiniyorum ondan. Ama buna rağmen söyleyeceğim, herhalde siz bana itimat edersiniz, ben de aşırılıklar olmaz, taraf tutmak olmaz. Bir söz vardır, bu doğrudur, yanlış anlamazsan. Her zaman hanımlarda his, erkeklerde akıl hakimdir. Hanımlar kızarlar buna şimdi. Erkekler de memnun olurlar. Hanımlar da his hakimmiş, erkekler de akıl hakimmiş. Erkek der ki, ben de akıl hakim. Hanımda da hep his hakim. İlk bakışta doğru. Ama efendi dikkat et. Bunun içini bir kurcalayalım. Niye hanımda his hakim de erkekte akıl hakim? Cenab-ı Hak herkesi görevine göre teçhiz etmiştir. Görevine göre teçhiz etmiştir. Hanımlarda his yoğunluğu vardır. Hanımlarda şefkat yoğunluğu vardır. Olacaktır. Hanımda o hissi kuvvet olmasa, o şefkat olmasa, o duygu, o heyecan olmasa, o çocuğa bakar mı? O çocuğun altına alaraktan pişmanlık duyacak duruma gelmez mi? Gelmez. Erkek bir defa çocuğun altına alamaz. Erkek 3-5 kilo çocuğu bir gün, iki gün kucağında taşısa pes eder. Ama hanım o çocuğu ömür boyu taşır. Altına alır. Gece uyumasından şikayetçi olmaz. Hep muhabbette, hep şefkatle çocuğa bakar. Çünkü hanımın yaratılışı ona göre teçhiz edilmiş. Eğer onda o hissi kuvvet olmasa o da pes eder bir gün. Atar çocuğu. Biraz da sen bak der, çeker gider. Ama Allah hanımı görevi icabı hislerle donatmıştır. Hissi yoğunluk vardır onda. Bediüzzaman onun için hanımlara diyor ki şefkat kahramanlarıdır. Bediüzzaman ifadesiyle. Ha şimdi hanım dolayısıyla ne olur? Hanım bir de bakarsın ki tepki gösterir beyefendi sana. Hatta öyle de kızdırırsın ki bir günde der ki ben senden hayat boyu hiç meylik görmedim. Der mi der. Doğru mu bu söz? Değil. Doğru olmayan bu söze karşı senin tepkin ne olacak? Yanlıştır. Ha öyle deme. Hanımın yaratılışını düşün. Onu hesaba kat. De ki sen bu tepkiyi gösterirsin çünkü sen yaratılışın bu tepkiyi gösterecek özelliktedir. Onu hoş karşılasın. Hanımı böyle tarif edeceksin beyefendi. Ama sen de tarif ettik ya, erkek de akıl hakim dedik ya, sen de akıl hakimse hanımın bu tepkisini böyle geçirteceksin. Senin yaratılışın böyle hissidir diyeceksin. Sen de akıl var ya, akılla muhatap olacaksın. Şimdi böyle tarif edersen hanımı ne çıkar karşına? Tarif çok mühim. Diyelim ki evde oturuyordun, mutfaktan şangır şungur diye bir her şey yıkıldı, kırıldı, parçalandı. Eyvah orada sürahi devrildi, bardaklar devrildi, tencereler düştü falan, yemek döküldü diye. Gider öfkeyle gider bakarsınız ki hakikaten öyle olmuş ama onu yapan çocuk. Öfkeniz birden aşağı iner değil mi? Niye? Çocuğu tarif etmişsiniz canım. Çocuk yapalım demişsiniz. Ha bak öfkeniz indi aşağıya. Hanımdan böyle duygusal tepkiler görünce hanımı tarif etmişseniz ondan bu duygusal tepkiler gelir, yaratılışın gereği derseniz siz öfkelenmezsiniz. Tarif etmişsiniz. Ve o işin içinden çıkarsınız. Şimdi bu burada hanımın duygusallığına ait bir örnek geçen Kapalı Çarşı'da yaşadım. Onu bir daha söyle diyor burada Hikmet Hoca. Kapalı Çarşı'da giderken öyle dükkandan birisi çıktı, yolumu kesti. Hocam lütfen, lütfen dedi. Gel. Hayırdır inşallah. Kim olduğunu bilmiyorum. Gel dedi, bir çay içeceksin. Sen beni çok rahatlattın dedi. Hayırdır inşallah. Hele sen dedi çayı içelim. Çay içerken anlatırım. Çay ısmarladık. Bir çekmeceye hanımla pikniğe gitmiştik vaktiyle. Orada otururken o şeyin parkta iki tane başörtülü, bir tane baş açık, üç bayan oradan geçiyordu yanımızdan dedi. Başörtülülerden birisi bana geldi, şu fotoğraf makinesine bizim bir resim çeker misin dedi bana. Fotoğraf makinesi bana verdi. Ben de pekiydim, onlar dizildi, resimlerimi çektim, fotoğraf makinesine verdim, gittiler dedi. Gittiler ama hanım benim boğazıma dolandı. Sen bunu nereden tanıyorsun? Dedim ki hanım tanıma filan yok işte. Bak seninle burada otururken geldiler bana fotoğraf makinesi uzattı. Yok yok o kızın başı örtülüydü. Başı örtülü kızdı. Kız seni değil de beni tercih etmesi lazımdı. Niye bana vermedi makineyi de sana verdi? Seninle bir münasebeti olmasa olur mu bu dedi. Yok falan dediysen de koştu arkalarından. Gitti orada onları yolda çevirdi, biraz haşladı orada. Ondan sonra geldi diyor. Ben ne yapayım şimdi diyor. Ondan sonra senin bir yazını okudum diyor. Hanımların yaratılışında hissilik vardır. Bu olması lazımdır. O hissi yoğunluk olmazsa o çocuğa bakamaz, o şefkati gösteremez, evdeki o sıkıntılara göğüs geremez dedim. Ha bizimkinin o tepkisi normalmiş dedim. Benim bir meselemi hallettin, teşekkür ederim diyor. Onun için seni yoldan alıkoydum dedi. Şimdi bunlar nedir? Hayata İslam kültürüyle bakıştır. Birbirimizi anlayıştır. Ve bu zorlanmalarda, darlanmalarda hiç zorlanmayın, darlanmayın. Sabredin, içi sevap dolu, mükafat dolu. Nihayet siz gide gide cennet hanımlarının ablası makamına çıkarsınız. Ve beyler siz de cennet gençlerin abisi makamına yükselirsiniz. Bu inanç sizi ailenizde mutlu kılar, huzurlu kılar. O aileyi örnek İslam kültürüyle büyüyen aile olarak çevreye örnek gösterir. Şimdi sorular var mıydı acaba? Yazıyla da gönderenler olur. Direkt soranlar da olur. Eğer soru varsa Dikmen Hoca cevaplayacak soruları. Evet.
Bu konuyla alakalı genel şeyler de olabilir
miyim? Umum olarak hepsi.
Genel, ya sorular genel olabilir.
Evet. Yazar gönderebilirsiniz veya gelir söylersiniz. Şunu söyleyeyim. Biz bu anlattığımız konuları kitaplaştırdık. Adını da Hayata İslam Kültürüyle Bakış koyduk. Kitap bu ay çıktı daha. İnşallah bu konuda hanımlar ve beyler biraz şöyle dikkatlerini teksif edecekler. Bu konunun özellik ve güzelliğini ne kadar anlarsak Hayata İslam Kültürüyle Bakışla bizde o kadar canlanacak ve evimizde mutluluk duyacağız, huzur duyacağız, gerginleşmeler, darlıklar, zorluklar içinde bir mutluluğu da barındırdığı için ailemize huzur gelecektir. Evet, sorular gelecek değil mi? Sorular yazılıyor. Şimdi anlatacak çok şey var fakat korkarım sizin sabrınızı suistimal etmiş oluruz. Vaktinizi almış oluruz. Yoksa bu anlattığım konular hayati meseleler. Basit olaylar değil, basit mesele değil. Ailemizi ayakta tutan duygular, inançlar, sistemler, itikatlar bunlar. Bu konuya ne kadar teksif edersek kendimizi, bu gerçekleri ne kadar benimsersek aile olarak o kadar ayakta tutarız kendimizi. Ama bu konuya ne kadar uzak kalırsak, bilgisiz kalırsak işte mahkemedeki durumları da görüyoruz. Aileler çatır diyor. Beyler, hanımlar, kızlar, çocuklar gevşeme, bozulma, çözülme başlıyor ailede.
Şey, cennet hanımların dördüncüsü diyor. Üçünü söyledik ya.
Fatıma validemiz. Allah razı olsun hatırlattınız. Birinci cennet hanımların ablası makamına çıkan birisi Asiye validemiz. İkincisi Meryem validemiz. Üçüncüsü Hatice validemiz. Dördüncüsü de Fatıma validemiş. Peygamberimizin kızı. Çok manidardır. İyi hatırlatın, Allah razı olsun. Peygamberimizin kızı hangi sebepten dolayı cennet hanımlarının ablası makamına çıkmış? Öbürlerinin sebeplerini biliyoruz, öğrendik. Peygamber kızı olduğu için mi? Hayır. Cennet hanımlarının ablası makamına çıkmak için onun faturasını ödenmesi lazım. Fatura ödenmiş, fatura. O yüksek makam bedava verilmiyor. Basit makam değildir orası. Yüksek fatura ödenmiştir. Nedir Fatıma Validemin faturası biliyor musunuz? Fakirlik, darlık, zorluk, sıkıntılı bir aile hayatı. Kitaplar nasıl tarif ediyor Peygamberimizin kızı Fatıma Validemizin ekonomik durumunu biliyor musunuz? Hatice, Fatıma Validemizin elleri nasırlaşmış diyor, nasırlaşmış. Niye elleri nasırlıydı? Bugün bizler hanımlar fırına gidiyor, ekmeği hazır alıp getiriyoruz. Fırın yok o zaman. Ne var? Buğday var ya da arpa var evin bir köşesinde. Evdekiler ekmek yiyecekler. Nasıl yiyecekler? Fatıma validemiz gidecek, oradan arpayı alacak, getirecek. El değirmeni var. Altı taş, üstü taş. O el değirmeninin ortasından arpayı dökecek. Bir eliyle de çevirecek. Bir eliyle dökecek, bir eliyle çevirecek, bir eliyle dökecek, bir eliyle çevirecek. Un çıkacak aşağıya. O unu toplayacak. Bu aile geçindirecek ya, çocuk var ya, ekmek yiyecekler ya. O unu birlerinin içine koyacak, hamur yapacak ama su lazım. Su hemen bir köşeden çeşmeyi çevirince şar diye akmıyor. Kalkacak. Köşede şöyle uzun bir sopa var. İki tarafında iki tane bağlı, bazen kufa, bazen küp var. Topraktan yakılmış küp. O sopayı omzuna atacak. Küpün biri önde, biri arkasında. Gidecek ta şehrin dışındaki kuyulardan hangisinde su bulursa o suyu oradan alacak, getirecek, emdirecek. O suyla hamur yoğuracak. Ondan sonra bir köşede odun yakacak, onun üstünde hamuru ekmek yapacak, nihayet eve ekmek yedirecek Fatıma validemiz. Onun için eli değirmen çevirmekten nasırlaşmış, omuzu da eskimiş su taşımaktan. Bu halinden dolayı çok sıkılıyor, çok zorlanıyor. Gidiyor bir gün Efendimiz'e, babacığım bana bir yardımcı versen diyor. Bak su getiriyorum, hamur yoğuruyorum, değirmen çeviriyorum, ne olur bir yardımcı. Boynunu büküyor Efendimiz. Kızım sana yardımcıyı nereden bulayım? Eshab-ı Suffe'nin daha ben geçimini sağlayamadım. Eshab-ı Suffe'nin diyor mescitteki. Sana nerede sıra geleceğe? Peki evinde böylesine darlık, böylesine zorluk, böylesine sıkıntı çeker de ve o evden de şikayetçi olmazsa o hanım, onun ahiretteki mükafatı nedir? Cennet hanımlarının ablalığıdır işte onun işte. Evinden hiç şikayeti yok. Hiç. Beyinden çok memnun. Ona soruyorlar. Diyorlar ki hayırlı hanım nasıl olur? O görüşünü de duyurayım size. Diyor ki hayırlı hanım hayaliyle de olsa haramlarda gezmeyen, bakışıyla da olsa beyni üzmeyen. Şu hayat anlayışına bakın. Hayırlı hanım hayaliyle olsun haramlarda gezmeyen, haramları fiilen irtikap bırak, hayalinden bile geçirmeyecek hayırlı hanım yabancı birini, beyi var çünkü. Bir de diyorlar, beyi Ali'ye soralım bakalım. Hayırlı erkek nasıl olur? Habersiz ondan da gelip soruyorlar. Hayırlı bey nasıl olur? Aynı cevap. Hayırlı bey hayaliyle de olsa hayalinden haram geçirmeyen, bakışıyla da olsa hanımını üzmeyen. Düşünebiliyor musunuz? Ne mutlu bir hayat. Ne bey ne hanım hayalinden haramları geçirmiyorlar, bakışlarıyla da olsa birbirlerini üzmüyorlar, ezmiyorlar. O zaman ne olur? Bu bey aşere-i meşşer olur, cennetlik, cennetle müjdelenmiş bey. Bu hanım da cennet hanımların ablası makamına çıkar. Hayata, İslam kültürüne bakışın neticesi budur işte efendim. Bak
hocam. Hocam ben Karadenizliyim. Karadeniz kısımda yaşıyorum. Karadeniz'de ve Doğu Anadolu bölgesinde çok fazla kumalık bir kavram var. Kumak. Konu hakkında düşünüyorsunuz, bunu merak ediyorum.
Evet. Şimdi soruları alsak ehemmiyetine göre öncelik tanıyalım çünkü bir meseleye takılırsak uzar ve çok da o hepinizi meşgul etmeyebilir, ilgilendirmeyebilir. Başka soru yok değil mi?
Yok.
Yani tamam. Soru yok. O zaman şöyle diyelim. Kumalık dediğimiz şey nedir? Bir adamın iki hanımın oluştu. Şimdi bugünün şartları içerisinde bir adam iki hanımı idare etmesi biraz zor. Demişler ki halk şehrin dışına akın ediyormuş. Bir adam demiş ki, ya bu halk nereye akın ediyor? Demişler ki, bu halk kral geliyor da kralı karşılamaya gidiyor. Niye gidiyor? Kral memleketi idare ediyor ya demişler. Ya o halk memleketi idare eden kralı ziyarete gitmesin. Beni ziyarete gelsinler. Ben iki hanımı idare ediyorum. Kolay değildir. Hele bugün şartlar içerisinde. Ama öyle bir olay varsa, o şartın içine girilmişse, çare geçirmektir. Başka ilahı yoktur. Efendim teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı olsun. Bizim için vakit ayırdınız. Geldiniz, dinlediniz. Allah razı olsun. İnşallah zararlı bir şey söylememişizdir. Aile hayatına, İslam kültürüyle bakışın bir kısmını ifade ettik. İnşallah bu duygu, düşünce, bu inanç, bu ölçüler size mutluluk getirir. Mutsuzluk getirir.